Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünya'nın Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bugünkü konumuz endişeli bir haftaya giriyoruz piyasalar için. Borsalar, altın, gümüş ve hatta kripto paralar. Dikkat etmemiz gereken birkaç olay var. En önemli olay tabii bu birkaç bölümdür bahsettiğimiz, Türkiye'de herkesten önce dikkat çektiğimiz Evergrande olayı, Evergrande olayı. Çin'deki büyük inşaat ve emlak firması, grubu, holdingi diyebiliriz. Bunların 300 milyar dolar kadar borcu var. Yani bu Türkiye ekonomisinin yarısı neredeyse ve bunları ödemekte sıkıntı çekiyorlar. İnşaatları durmuş durumda, teslimat yapamıyorlar çünkü nakit sıkıntıları var. Ve bu endişeler gittikçe artıyordu. Önceki bölümlerde söylemiştim. Özellikle Hong Kong borsasını vurdu bu Çin'deki hadise. Bu hafta %5 değer kaybetti Hong Kong borsası. Evergrande hisselerinin kendisi de %3 bu haftayı kayıpla kapatmış. Ve Sadi Kaymaz Bloomberg HT'ye bir açıklama yapmış. Şu anda şirketin elinde 1.4 milyon adet konut ve ofis var. Ve 10 milyon kişi bu birimlerin tamamlanmasını bekliyor. Ve tabii burada çok büyük bir hareketlenme var. Şirket hem inşaat işçilerinin borçlarını ödeyemiyor, hem kendi ofis çalışanlarının borçlarını ödeyemiyor ve bunların hepsi gördüğünüz gibi protesto hareketleri yapıyorlar. İşte burada Shenzhen'deki ofis gördüğünüz gibi çok kalabalık bir grup tarafından işgal edilme durumunda. Ve işin daha da ilginci, Evergrande sadece işte kendisine borç veren bono sahiplerine ya da konut sattığı müşterilerine değil, kendi çalışanlarına da borçluymuş. New York Times'ın haberine göre nakit sıkıntısı artınca şirket kendi çalışanlarından şirkete nakit borç vermelerini istemiş. Yoksa işte ikramiyelerini vesaire alamayacaklarını bildirmiş. Bunun üzerine de çalışanlar başka bankalardan, yakınlarından vesaire borç alıp şirkete nakit borç vermişler. Fakat bu da aylarca sürdükten sonra işe yaramamaya başlamış. Şirket aldığı bu çalışanlarından aldığı bu nakit borçları da çevirememeye başlamış. Ve tabii çalışanlar da şu anda protesto içerisindeler. Ve en önemlisi Evergrande özellikle de bono alanında dolar olarak borç verip Evergrande bonolarını almış olan yatırımcılar var. Bloomberg diyordu ki 12 Eylül'de yaptığı haberde bu bono yatırımcılarının Evergrande'e verdikleri mesela 100 dolar atıyorum ya da 100 milyon dolar diyelim borç vermişler. Bunun 75 milyon dolarının üzerine soğuk su içmeleri bekleniyor. Bu şekilde ancak şirketin yüzdürülebileceği tahmin ediliyor. Bir de şöyle bir durum var. Global Times, yani Çin'deki bir basın yayın organı, buraya demeç veren Pekin merkezli bir yatırım bankası Changson & Co. Buradan Shen Meng şöyle bir açıklama yapıyor. Şu anda Evergrande alacaklılara ve özellikle yüksek faizli yatırım ürünü olarak kağıt sattığı alacaklılara diyor ki size o kağıtlar yerine İşte elimizdeki dairelerden vesaire verelim. Shen Meng de demiş ki elbette ki alacaklılar nakit tercih ediyorlar ama bunun yerine daire alsalar da çok kötü olmaz. Kötünün iyisi olur gibi bir yaklaşım sergiliyor ve yine Shen diyor ki Evergrande'in evet birçok borcu ve yükümlülüğü var ama onları karşılayabilecek çok sayıda işte 1.4 milyon adet daire ve ofisi var ve bu şekilde bunları satarak, likide ederek, bunları borçlarının yerine vererek çevirmeye devam edebilir bazı borçlarını. Ve bu nedenle de diyor hükümet bu olaya müdahil olmayacaktır bu aşamada diyor. Evergrande kendi borç sorunu kendisi çözmek zorunda. Bu şirketin bir kısım zarara uğraması anlamına gelse bile ya da bazı varlıklarını zararına satması anlamına gelse bile diyor Shen. Burada şöyle bir olasılık ortaya çıkıyor. Çin hükümeti elbette ki Evergrande gibi çok büyük bir yapının çöküp burada protestoları daha da arttırması vesaire bunları istemez. Çünkü Çin tarihinde, binlerce yıllık Çin tarihinde en tehlikeli şey halkın genel bir isyana kalkışmasıdır. Bugünkü komünist yönetim de bir tek parti yönetimi ve adeta başındaki Xi Jinping de ömür boyu devlet başkanı seçildi. Yani bir imparator gibi. Geçmişte de imparatorları bu tip köylü ayaklanmalarının devirdiğini bilen Çinli yöneticiler böyle bir şeyin tetiklenmesini istemezler. Ama belki de şöyle düşünüyorlar şu anda. Yani bu Evergrande Shen'in belirttiği gibi aslında kendi varlıklarını satarak, likide ederek bu borçlarını ödeyebilir, çevirebilir. Biz şu anda buna müdahale etmeyelim, şirketi kurtarmayalım. Bunu kurtarırsak bunun arkasında bir sürü başka böyle firma var sanayi alanında ya da emlak alanında. Bunlar da kurtarılmak ister. Biz bunları kurtarmayalım. Kendi borçlarını kendilerine çevirmesini bekleyelim. Eğer burada bir Evergrande'de bir çöküş olur da bu bankacılık sistemine sıçrarsa o zaman kurtarırız diye düşünüyor olabilirler. Yani bu Evergrande yüzünden tehlikeye giren bankaları kurtarırız diye düşünüyor olabilirler. Çünkü şimdiye kadar Çin yönetimi batan bankaları kendi üzerine aldı veya kurtardı bir şekilde. Yani finansal sisteme sirayet ederse biz bunları kurtarırız gibi bir mantık güdüyor olabilirler. Şu anda Çin devleti ne yaptı? 14 milyar dolarlık ya da 90 milyar yuan değerinde bir parayı piyasaya sürdü. Bir nakit sıkışıklığını önlemek için. Bu da geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında en son bu kadar yüksek bir miktar görülmüştü. Ve tabii Çin'de genel bir ekonomik yavaşlama olduğu da aşikar. Bu Çin'deki ham çelik üretimi ve bu kadar düşük olduğu dönemler ciddi sıkıntı dönemleri ya da global finansal kriz dönemleri. Bakın şurada 2008 krizinde bu kadar düşmüş ve ona yakın neredeyse bir düşüş var. Yuan devalüasyonu bu bütün dünyadaki borsaları çalkalandırmıştı ve 94 yılında Çin'in kendi içinde bir para krizi olmuş. O dönemleri geçmiş, sadece 2008 krizine yaklaşan bir yavaşlama söz konusu. Bu da tabii daha önce bahsettiğimiz işte virüs, delta virüsü, işte varyantlar, C1-2, Mu varyantı vesaire ekonomilerin bir türlü dünya genelinde istenildiği gibi toparlanmaması nedeniyle oluyor. Bakın bu da Amerika'da kırmızısı Dow Jones Ulaştırma Endeksi, beyazı da S&P 500. Yani bu ulaştırma sektörü, bu beyaz da borsa. Ulaştırma sektörü ne zaman aşağı gitmişse borsa da onu aşağıya doğru takip etmiş. Tabii bu ille bir kriz olacak anlamına gelmiyor ama sert bir düzeltme olabilir. Mesela bakın 2012'de olmuş böyle bir şey gibi veya 2018'de olmuş. 2020'de zaten kriz beraber düşmüşler ama şu anda ulaştırma çoktan burnunu aşağı doğru çevirmiş durumda. Yani bu salgının biteceği ve işte her şeyin normale döneceği sonbahar itibariyle beklentisi biraz karşılanmamış durumda şu anda. Ekonomiler istenilen kadar geri dönüş yapmıyor. Çin devletinin bu varsayımları, yani biz Evergrande'i bırakalım, batarsa batsın ama biz bunu finansal sisteme sirayet ettirmeyiz veya işte Evergrande dairelerini satarak, ofislerini satarak bu işi temizler gibi varsayımları geride tepebilir. Ve önümüzdeki hafta veya haftalarda bu Evergrande sorunu başta Asya piyasaları, borsalar olmak üzere bütün piyasaları olumsuz etkileyebilir. Bunun içine altın, gümüş ve çok fazla Hong Kong'da özellikle yatırımcısı olan birçok dünyanın büyük borsası Hong Kong, Singapur vesaire bu merkezlerde bulunduğu için kripto paralar Bitcoin de girebilir. Bu olumsuz etkilenebilme potansiyeline sahip yatırım araçları arasına. O yüzden borsa, altın, gümüş, Bitcoin, kripto paralar alanında yatırımları olanların hala dikkatli olmaları gerekiyor. Son iki bölümde söylediğimiz gibi gözlerinin bir tanesi mutlaka bu olaylarda olmalı. İşte Çin'deki Evergrande olayı, bu Amerika'daki ulaştırmayla S&P'nin arasının açılmış olması, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evergrande tabii Çin'de bir de bir spillover, yani taşma etkisi oluşturuyor. Evergrande'in arkasında bir sürü Evergrande gibi daha ufak, daha orta ölçekli firmalar var, gerek emlak gerek başka sanayi alanlarında vesaire. Bunların da junk bond dediğimiz yani yüksek faizli borçlanma kağıtları var. Ve bunlar tabii ki serbest piyasada da işlem görüyorlar. Ve bu junk bondlar tamamen artık 2020 kriz seviyesini yakaladı Çin'de. Bu en son 2008 krizinde bu kadar yükseklik görülmüş. Bu bir tehlikeye işaret ediyor. Burada yatırımcıların mutlaka ve mutlaka buralara dikkatli bir şekilde, temkinli bir şekilde bakmalarında fayda var. Yine Financial Times'ta yer alan bir habere göre 24 Eylül tarihine de özellikle dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu tarihte Güney Kore'de kripto borsaları için lisans alma süresi, başvuru süresi bitiyor. Ve 60 tane borsa varsa bunun 40'ının lisans almak için henüz başvurmadığı, lisans alamazsa bu 40 borsa, bunun içindeki dijital varlıkların yok olabileceği, 2.6 milyar dolar bu varlıkların değeri olduğu anlatılmış bu haberde ve burada tabii 24 Eylül tarihine özellikle dikkat etmek gerekiyor. Özellikle kripto para piyasalarında. Bir endişe verici açıklama da yani piyasalarda öyle algılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Bir gençlikle buluşma toplantısında Mersin'deydi zannediyorum. Bir genç arkadaşımızın sorusu üzerine bizim kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Onlara karşı ayrı bir savaşımız, ayrı bir mücadelemiz var diye bir açıklama yaptı. Bu tabii piyasada olumsuz algılandı. Hatta biraz Bitcoin'in işte 48 binlerden 47 binlere gerilemesine bile sebep oldu açıklamanın yapıldığı akşam. Burada yalnız Türkiye'deki mevcut uygulamalar açısından ben bu sözleri şöyle yorumladım. Cumhurbaşkanının tabii ki kripto paraları resmi ödeme aracı olarak kabul etmeye niyeti olmadığını anlattığını düşünüyorum. Yani bizim bir defa bu kripto paraya açılma diye bir derdimiz kesinlikle yok. Yani Türk lirasının yerine Bitcoin vesaire kripto paraları geçirmek gibi bir derdimiz yok. Bu da doğal çünkü zaten Türkiye'de kripto paraların ödemeler alanında kullanılması yasaklandı biliyorsunuz. Bu gayet normal bildiğimiz bir şey. Onlara karşı bir savaşımız ayrı bir mücadelemiz var da ise bence burada Cumhurbaşkanı şunu kastediyor. Kripto paraları kötüye kullananlarla mücadelemiz var. Ve tabii ki kripto paraların eğer böyle bir istek varsa TL'nin yerini almasına karşı bir mücadelemiz var. Yoksa kripto paralara bir savaş açılmış olsaydı borsalar yasaklanmış olurdu. İşte efendim şu anda milli takımların sponsorları, A milli futbol takımının sponsoru Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından bir tanesi. İşte bütün kulüpler kendi kripto paralarını çıkartıyorlar tek tek. İşte hem bütün büyük kulüplerin var ve küçük kulüpler de çıkartıyor vesaire vesaire. Veya birçok şirketin işte projeleri var vesaire. Yani burada bence anlatılan şey piyasanın endişe ettiği gibi kripto paraları yasaklamak değil. Kaldı ki hükümetin daha önce açıkladığı işte sosyal medyadaki bazı hadiselere karşı mücadele adeta savaş programları da oldu ama sosyal medya yasaklanmadı. Bence burada endişeli haftaya girerken bu açıdan bir endişe duymaya gerek olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Tabii ki açıklamanın netleştirilmesi lazım. Önümüzdeki günlerde daha net açıklama bekliyoruz. Ben şahsen şunu da söyleyeyim yani bizim kripto para dünyasının TL'nin bir Türkiye'nin kendi rezerv parasının yerini almak gibi bir derdi olduğunu ben düşünmüyorum. Aksine benim şahsen yapmaya çalıştığım şey TL'yi daha da kuvvetlendirebilmek. Ben ne diyorum? En eski yayınlarımdan beri TC Merkez Bankası, TCMB altın almalı, gümüş almalı. Doların gidişatı hiç iyi değil. Ve hatta 2017 yılında da dedim ki Merkez Bankası rezervlerinin bir kısmını Bitcoin'e de çevirmeli. Eğer 2017'de benim dediğim gibi Merkez Bankası o dönemde işte rezervi 90 küsür milyar doların üzerindeydi brüt rezervi. Bunun %2'sini nasıl altına dolara çeviriyorsa BTC'ye çevirseydi bakın çok küçük bir risk %2 sadece yani %10 değil %50 değil. Bunun %2'sini BTC'ye çevirseydi bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda o zaman işte 2017 Şubat ayında Bitcoin 1000 dolardı hatta daha evvelinde daha bile ucuzdu. Sadece 4-5 yılda bu para 100 milyar dolara ulaşırdı ve bugün TL 8.5'un üzerinde olmazdı. Çok daha aşağılarda olurdu. Ve enflasyon gibi bir derdimiz olmazdı. Ve büyük bir hayat pahalılığı olmazdı. Ve siyasetçi de rahat ederdi. Yani o açıdan siyasetçilerin bu meseleleri kimlerden dinledikleri de merak konusu. Bizim böyle TL'yi zayıflatmak, TL'nin yerini almak falan gibi bir derdi yok. Kripto paraların aksine dijital Türk lirasıyla, yani Merkez Bankası'nın çıkartacağı kripto TL ile Bitcoin ve diğer kripto paraların ben mevcut mevzuatla beraber çok da rahat çalışabileceğini ve bunun TL'yi güçlendirici etki yapabileceğini düşünüyorum. Ve heyecanla da biz kripto paralar hakkında çıkarılacak olan yasayı bekliyoruz ki hem bu kurumlar kendine çeki düzen versin, hem işlemler çok daha güvenli ortamda yapılsın. Yani bu açıklamadan ben şahsen endişe duymadım ve ama daha net açıklamalara da ihtiyaç var mutlaka. Ona da bakacağız. Yani bir gözümüz de yine orada olacak. Bir dikkat edilmesi gereken konu da tabii ki Fed yöneticileri, Fed şube başkanları veya direkt Fed başkanı Powell'ın tapering hakkında yapacağı olası söylemler, sağda solda yapabileceği söylemler. Eğer taperingin, yani bu para basmanın azaltılması konusunda bunun acilen yapılacağı, hemen yapılacağı, bir takvim belirleneceği gibi bir şeyler ortaya çıkarsa bu da piyasaları olumsuz etkileyebilir. Yani önümüzdeki hafta özellikle Evergrande olayına başta olmak üzere bu faktörlere ve 24 Eylül'deki bu Güney Kore'deki gelişmeye özellikle dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Peki neler yapılabilir? Yani burada bir, tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil kesinlikle, ama taktik olarak neler yapılabilir böyle bir endişeli haftada? İşlerin kötüye gittiği görülürse, işte bunun sinyalleri borsadan vesaire gelebilir, işte satışlar vesaire. Pozisyon küçültme bir taktik olabilir. Her zaman söylediğim gibi portföyde mutlaka nakit olmalı. Tercihinize göre TL, dolar, euro neyse. Dibe gitme durumunda veya işte aşağı gitme durumunda diplerden alım yapılarak pozisyonların ortalaması düşürülüp işte kar marjı arttırılabilir vesaire. Bunun gibi taktikler var. Bunlar benim ilk aklıma gelen taktikler. Başka taktikler de araştırabilirsiniz. Başka uzmanlardan başka taktikler neler olabilir diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Elbette piyasalara dikkat ederken varyantlar da ortalıkta dolaşırken sağlık önlemlerine de mutlaka dikkat etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.
Podcast dinle.